Ayrım 29.
Dur bir dakika dedi Esra. Yanlış mı duydum diye dikkat kesilmişti. Abid Hoca da Ermeni kökenli mi? Tabii canım. O köydeki herkes gibi o da Ermeni. Esra'nın kafası iyice karışmıştı. Peki adam nasıl hoca olmuş? Niye olmasın dedi Halaf. Adamların hepsi şimdi Müslüman. Kimse ben Ermeniyim, Hristiyanım demiyor ki. Biraz da çekiniyorlar. Abid Hoca'nın babası oğlunu bu sebepten İmam Hatip Lisesi'ne yollamış. Esra'nın yüzünde anlamını bulamamış bir ifade geziniyordu. Çok ilginç diye söylendi. Peki Ermeni köylerinin öteki köylerle araları nasıldır? Gayet iyidir, hiçbir mesele yoktur. Haklarında iyi konuşmayanlar da vardır ama ben bir kötülüklerini görmedim. Ne diyeyim, alacaklarında vereceklerinde çok sağlamlar. Esra'nın aklı Abid Hoca'ya takılmıştı. Demek adam Ermeni kökenliydi. İlk cinayet onun görev yaptığı camide işlenmişti, ikincisi ise onun köyünde. Yoksa katil o muydu? Kendisine inanmış bir Müslüman gibi göstererek atalarının intikamını mı almaya çalışıyordu? Konuyu deşmeye başladı. 78 yıl önce tıpkı Hacı Settar'la Reşat Türkoğlu'nun öldürülmesine benzer cinayetler işlenmiş burada. Halafın gözleri parıldadı. Şiş saplamayı bırakıp merakla baktı Esra'ya. Hiç duymadım dedi. Ama öğrenebilirim. Kimmiş bu adamlar? Papaz Kirkor, şimdi cami olan kilisenin çan kulesinden aşağı atılmış, Ohannes Ağa Göven Köyü yolunda kafası kesilerek kucağına oturtulmuş, bakırcı ustası Garo ise dükkanının içindeki kirişe asılmış. Allah Allah dedi ürkmüş bir sesle. Hakikaten iki cinayet birbirine çok benziyor. Öldürülen kişilerin adını duydun mu? Papaz Kirkor'u siz de tanıyorsunuz dedi Halaf. Tanıyor muyum? Hatırlasanıza şu gavur nadide geldiğinde. Gavur nadidenin bu konuyla ilgisi ne? İlgisi ne olur mu? Nadide yani namı diğer Nadia, Papaz Kirkor'un kızı. Haklısın dedi Esra, şimdi hatırladım. Peki Ohannes'le Garo? Ohannes Ağa'yı duymuştum. Reşat Ağa'nın dedesi Kürt İsfendiyar o zamanlar eşkıyaymış. Fransızların Antep'ten çekileceği belli olunca sıkı bir kuvayi milliyeci olup Ermenilere soluk aldırmamaya başlamış. Ohannes Ağa'yı da öldürüp topraklarına el koymuş. Ama Garo'yu duymadım. Merak ettiğim başka bir şey daha var. Abid Hoca ile Papaz Kirkor arasında bir akrabalık var mı? Onu bilmiyorum ama Abid Hoca'nın soyunun Ohannes Ağa'ya kadar gittiğini duydum. Esra'nın gözleri ışıldamaya başlamıştı. Yani Abid Hoca'nın Reşat'a düşman olması için iki esaslı nedeni var dedi. Halafa bakarak konuşuyordu ama aslında kendini ikna etmeye çalışıyordu. Adam hem atasının mallarına el koymuş hem de kız kardeşini metres tutmuş. Halaf haklı çıkmış olmanın verdiği gururla gülümsedi. Sonunda dediğime geldiniz. Başka türlü olmaz zaten. Yüzbaşı yanılıyor. Mahmut filan öldüremez Reşat Ağa'yı. Bu işi Abid'den başkası yapmış olamaz. Ama Esra'nın içi rahat değildi. Peki Abid Hoca'nın Hacı Settar'ı öldürmesi için bir neden var mı? Halafın da kaşları çatıldı. Yok dedi. O işi Abid yapmış olamaz. Hacı'nın katili Şehmuz'dur. Birden sustu. Timothy ile Bernd'in yaklaştığını görmüştü. İki yabancı arkeolog, Asurluların devamı olan topluluklardan Süryanilerle eski geleneklere bağlı kalan Haranlılar arasındaki farkları konuşuyorlardı. Yemek hazırlığını görünce tarihi bir yana bırakıp bugüne döndüler. "Oo, şiş kebap," dedi Timothy ağzını iştahla şapırdatarak. Öğlenki tartışmanın etkilerinden kurtulmuş gibiydi. Yaşa Halaf, sonunda istediğim yemeği yaptın. Bu kadar sevdiğini bilseydim daha önce yapardım. Etlerin şişe geçirilişini ilgiyle izleyen Bernd, çok acı yapmazsın değil mi diye atıldı. Bir kez Adana'da yemiştik, yandım kavruldum. Bu Adana kebabı değil Herr Bernd, dedi Halaf. Bir kere o kıymadan yapılır, bu kuşbaşıdan yapılıyor. Almanın yüzü kızarır gibi oldu. Kıyma kebabı olmadığını görüyorum, dedi. Ben sana acı yapmazsan iyi olur diyorum. Ben de onu diyorum. Bu kebap fazla acı olmaz. Yanlarına geldiklerinden beri Esra gizliden gizliye Bernd'i süzüyordu. Abid Hoca'nın katil adayları arasına katmış olması onu rahatlatmış ama Bernd'den kuşkulanmaktan da tümüyle vazgeçmemişti. Bernd'in kayınpederinin bu yörede oturup oturmadığını merak ediyordu. Fırsatın geldiğini görünce kaçırmadı. "Sahi Bernd," dedi. "Eşinin ailesi Türkiye'deyken hangi yörede oturuyormuş?" Bernd kuşkulanmamıştı, safça yanıtladı. "Kilikya'da, daha doğrusu Hatay'da oturuyorlarmış." Demek bu yörede oturmuyorlardı. Esra sevindi bunu öğrendiğine. "Kayınpeder de mangalda et pişirmeye düşkündür," diye sürdürdü Alman. "Güneylilerin hepsinin eli yatkın olurmuş bu işe." "Yalnızca Güneyliler mi?" diye atıldı Timothy. "Baksana Esra'ya, o İstanbullu ama değme kebapçıya taş çıkartacak kadar ustaca saplıyor şişleri. Nasıl da nefis görünüyorlar, daha şimdiden ağzım sulandı." Sonra eliyle mutfağın önünde duran mangalı göstererek aşçıya sordu. "Ateşi yakalım mı?" "Daha erken," dedi halaf. "Ateş göz açıp kapayıncaya kadar olur. Millet toparlansın da öyle yakarız." Milletin toparlanması 2 saati buldu. Elif dışında ekiptekilerin hepsi masadaki yerlerini almışlardı. Kemal öğle vakti oturduğu yere çökmüş, sessizce konuşmaları dinliyor ama kimseye bulaşmıyordu. En son yüzbaşı geldi. Elinde bir paket taşıyordu, üniformasını çıkarmıştı. Beyaz bir gömlek, bej rengi, keten bir pantolon giymişti. Onu Esra karşıladı. Aralarında tatlı bir gerginlik oluşmuştu. Başkaları olmasa belki de çoktan sarılmışlardı birbirlerine. Ama şimdi yalnızca özlem yüklü bakışmalar ve ellerinin bir anlık dokunuşuyla yetinmek zorundaydılar. Paketi Esra'ya verirken fıstıklı dondurma dedi yüzbaşı. Antep'ten buraya kadar dayandı ama hemen buzluğa koymazsak eriyebilir. Konuşmalara kulak misafiri olan halaf daha fazla kayıtsız kalamadı. "Çok iyi düşünmüşsün yüzbaşım," diye atıldı. "Kebabın üzerine ne güzel gider." Esra paketi buzdolabına götürürken Eşref masaya yaklaşmış, herkesle teker teker tokalaşmaya başlamıştı. "Çok şıksınız yüzbaşım," diye takıldı Murat. "Sizi ilk kez böyle görüyorum." Delikanlı serzenişte bulunmak için söylememişti ama yüzbaşının esmer yüzü kızarır gibi oldu. "Her zaman üniformayla dolaşmıyorum. Mesai saatleri dışında sivil giyinmeyi severim." Yüzbaşıyı savunmak Timothy'ye düştü. Aslında üniforma çok rahat bir giysidir. Her sabah kalktığında ne giyeceğim diye düşünmek derdinden kurtarır insanı. "Yapma be Tim," dedi Teoman. "Siz üzerinize alınmayın yüzbaşım ama bence üniforma insanı sıradanlaştırıyor. Hiçbir özelliğin kalmıyor." Ortam birden ciddileşti. Herkes yüzbaşının söyleyeceğini merak ediyordu ama Murat atıldı. Ne var ki bazı özellikleri değiştirmeye üniformanın bile gücü yetmiyor. Teoman genç öğrenciye döndü. "Ne gibi?" diye sordu. "Yemek yemek gibi. Mesela seni ele alalım. Üzerinde üniforma olsaydı kazının en çok yemek yiyen adamı olmayacak mıydın sanki?" Masadaki herkes Murat'la birlikte gülmeye başlamıştı. "Keh keh," diye onu taklit etti Teoman. "Oğlum bıkmadın mı artık bu yemek esprilerinden? Kafayı çalıştırıp yeni bir şeyler bul da biz de gülelim." Masada şakalaşma sürerken halaf domates şişlerini nar gibi kızarmış ateşin üzerine dizmişti bile. Mangaldan yükselen cızırtılar masadakilerin ilgisini kebaba yöneltti. Yüzbaşı bir ara Esra'nın kulağına eğilip Elif'in neden masada olmadığını sordu. "Bilmiyorum," dedi Esra. Biraz tedirginleşmişti. Daha kendini tam toparlayamadı, belki uykuya dalmıştır. Murat'ı yollayalım da onu çağırsın. Ama Murat eli boş döndü Elif'in odasından. Kendini iyi hissetmiyormuş, yemeğe gelemeyecekmiş. Kemal de Timothy de renk vermediler. Esra önce bozuldu, gidip kızı azarlamayı düşündü, sonra vazgeçti. Belki böylesi daha iyiydi. Bir geceliğine de olsa birbirlerini görmemeleri belki onları biraz sakinleştirirdi. Eşref belediye başkanıyla konuştuğunu anlatmaya başlamıştı. Yabancı ve yerli basının geleceğini duyan Edip Bey yardım etmekten büyük mutluluk duyacaklarını söylemiş, belediyenin bütün araç gereç ve personeliyle kazı ekibinin emrinde olduğunu belirtmişti. Bu arada domatesler pişmiş, halaf et şişlerini mangalın üzerine yerleştirmeye başlamıştı bile. Birkaç dakika sonra ortalığı mis gibi bir koku kapladı. Duyduğu kokuyla sanki acı çekiyormuş gibi yerinde kıpırdanıp duran Teoman, "Hiç değilse bu akşam birer kadeh bir şeyler içseydik," diye inledi. "Bu et içkisiz gitmez." Esra'nın "hemen olmaz," diye kestirip atmamasından cesaret alarak Eşref'e döndü. "İçeriz değil mi yüzbaşım?" Tartışmalardan haberi olmayan Eşref, "İçeriz tabii," dedi. "Bilseydim boğma rakı getirirdim size. Benim buzdolabında 2 şişe var." Teoman iş bilen bir adamın çevikliğiyle doğruldu. "Önemli değil yüzbaşım, bizde de var." Masadakilere bakarak sordu. "Rakı içiyoruz değil mi?" "Ben kırmızı şarabı tercih ederim," dedi Bernd. "Tamam, ben de kırmızı şarap," dedikten sonra Murat'a döndü. "Hadi bakalım koç, düş peşime. İçkileri getirelim." İki kafa dar mutfağın yolunu tutarken Esra arkalarından başını sallamakla yetindi. Aslında onun da canı içki çekiyordu. Ne zamandır içmemişlerdi. Hem belki içkinin de yardımıyla Kemal ile Timothy arasındaki bu soğukluk da giderilmiş olurdu. Birkaç dakika içinde bardaklar masanın üzerine sıralanmış, rakılar doldurulmuş, bir anlığına da olsa anason kokusu et kokusunu bastırmıştı. Kadehine uzanan Esra, "Babam yemeğe başlamadan önce içilen ilk yudumun uğurlu olduğuna inanırdı," dedi. "Ne dersiniz, içelim mi?" Kadehler kalkarken Timothy durdurdu. "Madem bu akşam içki içilmesine Teoman ön ayak oldu, kadeh konuşmasını o yapsın." "Tamam," dedi tombul arkeolog. Kadehi elinden azlanmadan ayağa kalktı. "Tek derdiniz konuşma olsun." Nasıl başlayacağını düşünüyordu ki Murat gömleğinden çekiştirmeye başladı. "Hadi hadi, rakılar ısınıyor." "Patlama ulan, başlıyoruz işte." "Ben kadehimi bize bu geceyi armağan eden 2 kişiye kaldırmak istiyorum. Aralarında 2700 yıl zaman farkı olsa da bu topraklarda yaşayan 2 ustaya. Bunlardan biri onca yalaka saray yazmanının arasından gerçekleri, en azından kendince doğru bulduğu gerçekleri tabletlere döken Patasana. İkincisi ise bizi doyurmak için günlerdir ince bir maharetle değişik yemekler yapan büyük usta Halaf. Ben kadehimi işte bu 2 büyük ustanın şerefine kaldırıyorum." O sırada elinin tersiyle alnındaki teri silen Halaf, kendisinden bahsedildiğini duyunca bembeyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Esra onun mahcup olacağını sanmıştı ama baraklı aşçı, "Kuru sözle ben de adam döverim," dedi. Alttan almaya hiç niyetli değildi. "Al kardeşim, şunu da sen iç," diyen yok. "Ne?" diye bağıran Teoman yapmacık bir öfkeyle Murat'a döndü. "Halafa içki vermedin mi lan?" "Ver demedin ki." "Her şeyi söylemem mi lazım? Hemen rakı yetiştir büyük ustaya." Kahkahalar atıldı, kadehler tokuşturuldu, içkiler neşeyle yudumlandı. Halafın 6 ezmeli tike kebabı dediği yemek nefis olmuştu. Yalnızca Teoman değil, acı mı diye önceleri korka korka yiyen Bernd de ağzının içinde eriyen soslu yumuşak etin tadına vardıktan sonra lokmaları oburca yutmaya başlamıştı. Göz ucuyla masadakileri izleyen Esra, arkadaşlarının keyfinin yerinde olduğunu görerek öğlenki tartışmanın çok gerilerde kalmış olduğunu düşünüyordu. Dalgınlığından tümüyle sıyrılamasa da Kemal bile arkadaşlarına uymuştu, onları dinliyor, şakalarına gülüyordu. Timothy'ye kötü kötü bakmayı bile bırakmıştı. Böyle gitseydi güzel bir gece olacaktı ama ansızın başlayan bir tartışma her şeyi bozdu. 4 şiş kebapla birlikte 1 şişe kırmızı şarabı da mideye indiren Alman, bir İtalyan gibi sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağını birleştirerek "Mükemmel olmuş," dedi. "Hayatımda yediğim en nefis kebaptı. Peki sen bize niye çiğ köfte yapmıyorsun?" "Yaparız be Bernd," dedi Halaf. Aldığı övgüyle iyice gevşemiş, Alman arkeologla senli benli konuşmaya başlamıştı. "Madem ki kebaptan anlamaya başladın, yeter ki iste, çiğ köfte de yaparız." Halaf'ın içtenliğini yanlış anladı Bernd. Aşçının alay ettiğini sandı. "Ben ilk kez kebap yemiyorum," dedi. "Adana'da, Diyarbakır'da da kebap yedim." "Çok iyi yapmışsın," dedi Halaf öğüt verir gibi. "Bu arada Türkiye'ye gele gide çiğ köfte yemeyi de öğrenmişsin." Bernd'in sesi sertleşmeye başladı. "Çiğ köfteyi sizden öğrenmedim. Bana çiğ köfteyi Ermeniler öğretti." Halaf dudak büktü. "Yapma Bernd," dedi. Ermeniler pek anlamaz çiğ köfteden. Neden anlamasınlar dedi Bernd. Gözlerindeki çakır keyif pırıltılar kaybolmuştu. Çiğ köfte sizin malınız mı? Tabii ki bizim malımız değil diyerek Esra girdi araya. Ermeni lafının geçmesiyle birlikte bu tartışmanın kötü bir yerlere gideceğini sezinlemişti. Beceren herkes yapabilir. Herkes yapamaz diye üsteledi Halaf. Çiğ köfte deyip geçme, onun da kendine göre usulü kaidesi var. Uzatma işte Halaf dedi Esra. Aşçıya dik dik bakmaya başlamıştı. Ben çiğ köfte yapan İngilizler bile gördüm. Ama aşçı Esra'nın ne sert bakışlarını ne de söylediklerini anlayacak halde değildi. Yanılıyorsunuz Esra Hanım dedi. Çiğ köfteyi bizim atalarımız bulmuş, onu en iyi biz yaparız. Öyle değil işte diye patladı Bernd. Çiğ köftenin tarihi binlerce yıl önceye uzanır. İlk çiğ köfteyi Karatepe'de bulunan kabartma resimlerinde görürüz. Milattan önce 8. yüzyılda yapılmıştır bu kabartmalar. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden tam 1800 yıl önce. Anladın mı? Bu dediklerine aklım ermez Bernd kardeş dedi Halaf. İçkinin etkisiyle kibar konuşmayı bırakmıştı. Benim bildiğim Ermeniler iyi çiğ köfte yapamaz. Bernd ters ters baktı Halaf'a. Alman meslektaşının bakışlarında öfke kıvılcımlarını görünce çok geç kaldığını anladı Esra. Ama daha kötüsü Halaf'ın ne kadar nazik bir konuyu tartışmakta olduklarının farkında olmamasıydı. Niye yapamasınlar dedi Alman. Daha siz bu topraklara gelmeden onlar burada yaşıyorlardı. Siz ülkeleri ele geçirir, insanları vatanından yurdundan ederken onlar uygarlıklar kurup büyük kentler inşa ediyorlardı. Bir çiğ köfteyi mi yapamayacaklar? Diyen Halaf başını kaldırdı. Yapamazlar. İçi içini yiyen Esra, Halaf yeter artık diyecek oldu ama sarhoş olmaya başlayan aşçı. Niye öyle diyorsunuz Esra Hanım dedi. Şurada güzel güzel konuşuyoruz Bernd kardeşle. Sağ elini göğsünün üstüne koyarak Alman'a döndü. Tamam haklısın. Ermeniler de bu topraklarda yaşadılar. Onların da kendilerine göre çok güzel yemekleri, mezeleri var ama iyi çiğ köfte yapamazlar. Bernd tiksindirici bir şey görmüş gibi yüzünü buruşturdu. Yemek konusunda bile onları küçük görüyorsunuz. Ayrımcılık ruhunuza işlemiş. Öyle deme Bernd kardeş. Biz Ermenilerle iç içe yaşıyoruz. Burada köyleri bile var. Köyleri bile varmış. O köydekiler artık kendilerine Ermeni demiyorlar. Çünkü yıllar önce atalarının başına gelen katliamın şimdi kendi başlarına gelmesinden korkuyorlar. Masanın huzuru bozulmuştu. Herkes onları dinliyordu. Ama Bernd'in umurunda değildi. Bağırır gibi konuşuyor, aşçıyı düpedüz azarlıyordu. Halaf belaya çattığını sonunda anladı ama iş işten geçmişti. Adam neredeyse onunla kavga edecekti. Kavga etmeye ederdi de sarhoş kafayla yanlış bir iş yapmaktan korkuyordu. Bernd'den özür dilesem diye düşünürken yüzbaşı karıştı tartışmaya. Sanırım bazı tarihi olayları yanlış biliyorsunuz. Sesi gergin ama kontrollüydü. Bernd'in kısılmış gözleri Halaf'tan yüzbaşıya kaydı. Asıl siz yanlış biliyorsunuz dedi hiç düşünmeden. Eşref'in konukları olması, onlara defalarca yardım etmiş olması ses tonunu düşürmesine yol açmamıştı. Yöneticileriniz yıllardır sizleri uyutuyor. Yeryüzünün ilk toplu kırımını gerçekleştirdiklerini gizlemeye çalışıyorlar. Eşref'in esmer yüzüne belli belirsiz bir kızıllık yayıldı. Şarap sizin belleğinizi köreltmiş dedi. Sözcüklerin üzerine basa basa söylemişti bunu. Siz Almanlarla Türkleri karıştırıyorsunuz. Böyle bir yanıt beklemeyen Bernd daha da öfkelendi. Tam ağzını açıp bir şeyler söyleyecekti ki, Bernd lütfen sakin ol diyerek Timothy araya girdi. Şimdi sırası değil, bu konuları başka zaman tartışırız. Neden sırası değilmiş dedi Alman arkeolog. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Ben özgür bir insanım, ne zaman nerede istersem orada konuşurum. Eşref'e dönerek sürdürdü tartışmayı. Almanlarla karıştırmıyorum efendim. Evet, biz Almanlar utanılacak işler yaptık. İnsanlık bizim yaptığımız katliamları unutmayacak ama bunları kabul ettik. Siz neden kabul etmiyorsunuz? Yüzbaşı çileden çıkmak üzereydi. Masanın altından ayağına vurup duran Esra'nın uyarılarıyla kendini tutuyordu. Bakın Bay Bernd, siz siz deyip duruyorsunuz ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir subayıyım. Sözünü ettiğiniz olaylarsa Osmanlı hükümeti döneminde geçmiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti olaylara neden olan o hükümeti de devlet yapısını da yıkmış, yerine yenisini kurmuş. Biliyorum dedi Bernd soluklanarak. Yeni hükümetin eskisini yıktığını ben de biliyorum. Ama yeni hükümetler de katliamı kabul etmedi ki. Etmez diye parladı yüzbaşı. Çünkü sizin İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığınız gibi insanlar bilerek, isteyerek toplu halde imha edilmedi. Tehcire gönderildi. Alaycı bir tavırla kafasını salladı Bernd. O yüzden mi binlerce insan öldü? Sayı kalabalık, zorunlu göç sırasında bir takım istenmeyen olaylar olmuş. Bunların hepsi palavra diye kesti sözünü Bernd. Katliam bizzat İttihat ve Terakki Partisi'nin yöneticileri tarafından planlandı ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın öncülüğünde uygulandı. Çünkü uluslaşmasını sağlayamamış İttihat ve Terakki yöneticilerinin Anadolu'da bütünlüğü bozacak bir Hristiyan ulusa tahammülleri yoktu. Bu yüzden yanlış dedi yüzbaşı. Artık masanın altından ayağına vurup duran Esra'ya da aldırmıyordu. Her şeyi yanlış biliyorsunuz. O dönemde Osmanlı doğuda Ruslarla savaşıyordu. Ermeniler rahat durmadılar. Osmanlı'nın savaştığı Rusları desteklemeye başladılar. Yani cephe gerisinde gedik açtılar. Cephe gerisinde gedik açılması bir ordu için ölüm demektir. Nitekim Sarıkamış'ta donarak ölen 90 bin askerin vebali, onları Ruslara ihbar eden Ermenilere aittir. Osmanlı'nın bu durumda cephe gerisini sağlamlaştırmaya çalışmasından daha doğal ne olabilir? Yüz binlerce Ermeni'yi bu yüzden mi öldürdünüz? Neden anlamak istemiyorsunuz diye parladı yüzbaşı. Bunlar istenen olaylar değildi. Bazı taşkınlıklar sonucu olmuştu. O dönem yaşanan olayların gerçek sorumluları Osmanlı topraklarını parçalamak için Ermenileri bağımsız devlet kurun diye kışkırtan Ruslar, İngilizler, Fransızlar ve Amerikalılardır. Onların kışkırtmaları olmasaydı 600 yıl birlikte yaşamış bu halklar barış içinde geçinip giderlerdi. Bernd'in mavi gözleri öfkeyle açılmıştı. Hiç sanmıyorum yüzbaşı. Zavallı Ermeniler en küçük bir hak istediklerinde onları kanla ateşle boğardınız. Çok ön yargılısınız diye Alman'ı açıkça suçladı Eşref. Ben sizi daha aklı başında bir insan sanırdım. Tartışma kişiselleşmeye başlamıştı. Panikleyen Esra bunu nasıl durduracağını düşünüyordu ki yardımına Bernd'in cep telefonu yetişti. Kısa bir şaşkınlıktan sonra telefonu açan Bernd karşıdakiyle Almanca konuşmaya başladı. Önce Vartuhi arıyor sanarak daha da korktu Esra. Şimdi karısıyla da konuştuğuna göre iyice ateşlenecek diye kaygılandı. Korktuğu gibi çıkmadı. Arayan Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Joachim'di. Antep'e gelmişlerdi ama otelde sorun çıkmıştı. Yardım için Bernd'i çağırıyordu. İçinden Joachim'e teşekkürler yağdıran Esra, ''Bu kafayla yalnız gidemezsin, Murat da seninle gelsin.'' dedi Bernd'e. Alman umursamadı. ''Bir şeyim yok.'' diyerek kalktı. ''Ben iyiyim. Bu kadar sinirlenmemin nedeni şarap değil, toplu katliam yapan uluslar.'' Eşref durur mu anında yapıştırdı lafı. ''O zaman kendinize bakmaktan vazgeçin, yoksa akıl hastası olursunuz.''